Herkese merhabalar. Bilişim Kulübü programına hepiniz hoş geldiniz. Radyo Engelsiz Erişim'de Cuma günleri saat 8 ile 9 arasında bundan sonra ben Deniz Alper Arıkan'la Bilişim Kulübü'nü sunuyor olacağım. Evet arkadaşlar, Bilişim Kulübü'nde neler bekleyecek sizi? Kısaca onları şöyle bir değinelim ve programımıza yavaş yavaş başlayalım. Bilişim Kulübü'nde duyduğunuz, duymadığınız bütün önemli konuları ele alıyor olacağız. Hem yurt dışından hem ülkemizden derlemiş olduğum, sizler için derlemiş olduğum haberleri birlikte yorumluyor olacağız. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım ve bir müzikle giriş yapalım ki programımızda zaten güzel müzikler yer alıyor olacak. Daha sonra konularımıza el atıyor olalım. Efendim herkese tekrardan merhabalar. 13-17 Nisan 2020 arasını konuşuyoruz. Güzel bir müzik arasından sonra ilk haberimize yavaş yavaş başlayalım. Teknoloji dünyasında gerek mobil üretici firmalarının, mobil teknoloji üreten firmaların gerek de altyapı sağlayıcıların ortaklıklarında örnek bulabiliyoruz. Bunlardan bir tanesine şimdi değiniyor olacağım sizler için. Oppo ve Ericsson çok güzel bir ortaklığa imza atmışlar. 5G teknolojisinde yeni bir iletişim teknolojisi üzerinde çalışılmış anladığım kadarıyla. Ve bunlar belli bir sonuca da ermeye başlamış artık. Belli bir netice de almaya başlamışlar. Nedir bu? Geçtiğimiz 4G teknolojisini hala kullanıyoruz. 4G teknolojisi altyapısında birçok operatör ve telefon da aynı zamanda Voice over LTE yani yüksek kaliteli görüşmelerin yapılabilmesini sağlayacak altyapını sunmuşlardı ve bunu da kullanıyoruz hayatımızda. Hani bu çok yaygın mıdır değil midir bilinmez ama yine de birçok telefon modelinde artık bunlar kullanılabiliyor. Voice over LTE yüksek kalitede görüşmelerin yapılabildiği bir teknoloji. Aynı zamanda dışarıdayken de sesinizin dış sesleri ayıklayarak sizin sesinizi ön plana çıkaran ve karşı tarafı sesinizin net bir şekilde iletilmesini sağlayan bir teknoloji. Şimdi ise Oppo ile yapılan ortaklıkta Voice over New Radio dediğimiz yani VONR dediğimiz bir teknoloji. Bu ne anlama geliyor? Hem görüntünün hem de sesin yüksek kaliteli olarak 5G altyapısı da aktarabilmesini sağlayan bir teknoloji arkadaşlar. Dolayısıyla bu teknoloji kullanılırken özellikle hem bu son dönemde de biliyorsunuz bu video konferans sistemleri çok meşhur oldu. İşte hem eğitim alanında hem şirketlerin yaptığı toplantılarda, kamuda, özel sektörde. Dolayısıyla bu teknoloji Oppo ile geliştirildiği zaman Ericsson'la yaptığı bu teknoloji Oppo ile birlikte eğer daha da görebilir duruma gelirsek bunların kapısı açılmış olacak ki tabii diğer firmalarda, diğer üreticiler de bunu kullanıyor olacak. Peki bu nasıl yapıyorlar arkadaşlar? MediaTek'in bazı işlemci modelleri üzerinde özellikle MediaTek 1000'le olması lazım. Bu işlemci altyapısında ve Ericsson'ın bu 5G teknolojisinde NRCA dediğimiz bir altyapı var. Bu altyapı üzerinden görüşmelerin hem görüntülü hem sesli yüksek kalitede yapılabileceğini dile getiriyor arkadaşlar. Peki, şimdi bu aslına bakarsanız yeni bir dünyanın kapılarını açıyor. İçinde bulunduğumuz durumda özellikle bu tarz teknolojiler ne kadar anlam ifade edebileceğini hepimiz takip ediyoruz. Özellikle hepimiz uzaktan çalıştığımızı düşünürsek bu tarz teknolojiler çok ciddi anlamda ön planda olacak. Evet arkadaşlar, güzel bir gelişme. Bunu takip edelim bakalım ne olacak. Peki, 5G hem bu kadar sesin hem de görüntünün işlenmesini sağlıyorsa hangi alanda daha etkili olabilir ve bizim hangi alanın daha gelişmesine tanıklık etmemizi sağlayabilir? Tabii ki yapay zeka arkadaşlar. Bugün değinmek istediğim konulardan bir tanesi bilişim kulübünde tabii ki yapay zeka olacak. Yapay zekada arkadaşlar özellikle nereden nereye gidiyor? 1950'li yıllardan aslında günümüze kadar gelen bir süreç arkadaşlar. Yapay zeka birçok farklı kategoride değerlendirilebilir. Birincisi bunlar işte salt tepkisel yapay zeka diyebiliriz bunlara. Ya da işte belli bir bilince sahip yapay zekalar diyebiliriz. Yapay zeka kişisel asistanlarda daha çok günümüzde karşımıza çıkıyor ama isterseniz yavaş yavaş bunların anlamlarını görelim. Ya yani bu özellikle yayında değinmek istediğim bir konu. Çok güncel bir konu. Derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi. Şimdi salt tepkisel yapay zekaya aslında en önemli örneklerden bir tanesi işte Google Asistan ve Siri. Bunlar herhangi bir bilince sahip olmayan, herhangi bir duygusal çıkarım yapamayan yapay zeka türü aslında. Siz sadece aldığı verileri işleyerek bu verilerin neticesinde de bir takım çıkarımlar yapabilen bir teknoloji türü aslında. Yapay zeka türü diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla bu yapay zeka türü ancak siz ne verirseniz onu size verir ve bir bilince sahip değildir. İkinci kategoride de limitli yapay zeka var arkadaşlar. Limitli yapay zeka ise biraz daha böyle geçmişteki verileri işleyerek hareket eden, Bununla ilgili sonuçlar sunan yapay zeka teknolojileri anlamına geliyor. İşte bu görüntülü arabalar veya yani görüntülü arabalar derken görüntüyü işleyen arabalar ve dolayısıyla kendi kendine giden araçlar, görüntü işleme teknolojisinde işte Tesla mesela arabaların ne kadar başarılı bir şekilde işlendiğini, bize sonuç elde ettiğini görebiliyoruz, işlediğini bu görüntülerin. Dolayısıyla bunlar işte limitli bir yapay zeka örneği diyebiliriz. Peki, zihin teorisi diye bir şey var ki bu aslında yavaş yavaş duygusal çıkarımlar yapan yapay zeka türü arkadaşlar ve bununla ilgili olarak da hem duygusal çıkarım yapabiliyor hem sizden aldığı duygusal çıktıları da işleyebiliyor ama burada tam bir bilinç söz konusu değil, yani kendini farkında değil yapay zeka. Dolayısıyla yeni yeni farkına vardığı zaman da ise öz farkındalığı olan yapay zeka arkadaşlar. İşte bunun çok tehlikeli olduğu konuşuluyor ama kendinin bilincinin farkında olan yapay zeka hem sizden aldığı hem kendi edindiği deneyimler sonucunda çok ciddi bir çıkarımda bulunabiliyor dostlar. Ve tabii ki bu süreçte yani bu kategorize edilmiş yapay zekaların tümü değerlendirildiğinde 2015'ten günümüze %50'den %90'a varan bir başarım elde edebileceği ve bir noktaya geleceği konuşuluyor yapay zekanın. Evet, o zaman yine güzel bir müzik arası diyelim ve daha sonra devam edelim yayınımıza. Evet, müzikler bizi tabii ki daha da böyle motive ediyor bu zamanlarda. İsterseniz teknolojinin de bu dönemde nelere sebebiyet verebilme ihtimalinin konuşulduğuna şöyle bir göz atalım. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi yönetim kurulu başkanı İlhan Bogaran arkadaşlar, 5G teknolojisinin ki böyle söylentiler vardı. Covid-19 veya benzeri hastalıkları yol açabileceği değerlendiriliyordu. 5G teknolojisinde dolayısıyla böyle bir şeyin olmadığını savunarak bir fikir ortaya atmış oldu. Bir sav ortaya atmış oldu ve bunu da aslında şuna dayandırıyor. 5G teknolojisinin farklı frekans aralığında yayınlar yaptığı ve bu yaptığı yayın frekansının aralığının ise 100 misli olabildiği noktada anca bir ihtimal böyle bir şeye yol açabileceği ki normalde hangi frekans aralıklarında insan sağlığını tehdit edecek unsurlar ortaya çıkar? İşte mor ötesi ışınlar veya X-ray ışınları gibi farklı teknolojilerin kullanıldığı yerlerde aslında insan sağlığını bir ihtimal tehdit edebilecek konuların durumdan ortaya çıktığı düşünülüyor. İşte 6 GHz'in üzerinde yayın yapan bu tarz ağların ancak 6 GHz üzerinde yayın yapan demeyelim de 6 GHz üzerinde yayın yapması beklenecek bu ağların yarın bir gün bunun 100 misli olduğu takdirde bile aslında yol açıp yol açmayacağının çok da geçerli olmadığını savunuyor arkadaşlar. Çünkü 5G teknolojisi aslında hem sağlık hem eğitim hem yapay zekanın gelişimi konusunda ne kadar destekleyici olduğu, ne kadar bu alanların önünü açacağını konuşabiliyoruz çoğu zaman. Öyle değil mi? Yani 5G teknolojisi hem görüntü işleme teknolojisi anlamında hem bilgiye erişim anlamında normal kullandığımız internet altyapısının daha da ötesine geçilecek. Hatta Internet of Things dediğimiz IoT yani nesnelerin interneti konusunda ise bizi ciddi anlamda hayatımızı değiştirecek, daha akıllı, daha smart bir hayat yaşamamıza sebebiyet verecek. Sağlık alanında da geçmişte bunun küçük küçük örneklerini gördük. Doktor bir ameliyat yapıyor uzaktan. 5G teknolojisini kullanarak çok böyle önem derecesi yüksek ameliyatları robotik kollarla görüntü aktarım teknolojisi ve anlık olarak yönetebiliyor. Çünkü bunda gecikme süreleri çok kısa 5G teknolojisinde. Dolayısıyla böyle bir şey olması çok da mümkün değil. Peki yine güzel bir haberle devam edelim. Hep mobil teknolojiden gidiyoruz. Hep mobil teknolojiden gittiğimiz için de dolayısıyla Huawei Share isminde bir teknoloji üzerinde çok çalışıyor ve bunu geliştiriyor arkadaşlar. Nedir Huawei Share? Özellikle Huawei dizüstü bilgisayarlar veya Windows'la Android'in birlikte çalışabilmesini, arasında veri transferi yapabilmesini sağlayacak bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde özellikle Huawei ve bilgisayarlar olur, başka bilgisayarlar olur. Windows'la Android arasındaki işbirliğini, ekosistemini kuracak bir altyapı. Bir iş yapıyorsanız Android telefonunuzda, Huawei Android telefonunuzda işte gidip Huawei bilgisayarda da devam edebilirsiniz ve bunun üzerinde bir takım işlemler yapabilirsiniz. Bu bize neyi anımsatıyor? Apple'ın bildiğiniz gibi devamlılık adı verdiği Türkçesi bir teknolojisi var. Yani siz iPad'de çalıştığınızı Mac'e de aktarabilirsiniz ya da iPhone'da aktarabilirsiniz. İşte bunu da yapmaya çalışan firmalardan bir tanesi. Tam bu anlama gelmese de biz Android telefonumuza gelen mesajları, içerikleri bilgisayarımızdan yönetebilir duruma geliyoruz. Ya da bulut hizmetleri kullanarak da bunu taklit edebilen işlemler yapabiliyoruz. Ama bu biraz daha NFC teknolojisini kullanıyor gerek. Gerek yine benzer iletişim teknolojilerini kullanarak iki cihazın Huawei marka haberleşmesi sağlanabiliyor. Huawei'nin de dizüstü bilgisayarları da fena değil bu arada arkadaşlar. Peki yine isterseniz bir müzik arası ve haberlerimizle devam ediyoruz. Radyo Engelsiz Erişim'de bizle birlikte kalmayı unutmayın dostlar. Devam. Tekrar merhabalar. Haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik. Umarım program çok keyifli gidiyordur sizler için. Dinlemesi keyifli bir programdır. Dünyayisesler.com'da, uygulamaakademisi.com'da ve çeşitli portallarda bunları yayacağız arkadaşlar. Her yerden erişim sağlayabileceksiniz. Ses formatına www.dunyayisesler.com'da, metin formatını yani haberleri ise benim projem olan www.uygulamaakademisi.com'da yer alıyor olacak. Aynı zamanda duyuruları yine www.engelserisim.com'dan, engelserişim sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bu arada Radyo Engelsiz Erişim ekibine de teşekkür etmiş olalım. Bu programda aslında bakarsanız arkadaşlarımın da önemli bir emeği var. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla onlara da buradan teşekkür edelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Kozmonotlar ve astronotlar bu COVID-19'un dünyayı etkilemesiyle özellikle International Space Station'a gidecek ve 17 Nisan'da bu gerçekleşti sanırım bu saatlerde. Ve dolayısıyla da kozmonotlar ve astronotlar bu göreve gitmeden yani ISS'e gitmeden normalde belli bir süre karantina altında kalıyorlardı dolayısıyla. Bu sebeple artık bu sürecin herhalde göreceğiz ki bu etkileyecektir. Bu sürecin arkadaşlar daha da erkene çekildiğini görüyoruz. Kozmonotlar ve astronotlar için de. Yani eskiden bir haftalık 2 haftalık bir süreçken bu birkaç ay öncesine alınmış. Hatta fırlatma aracına binerken hiçbir şekilde ne aileleriyle görüşmelerine müsaade edilmiş ne de geleneksel fırlatmayla alakalı olarak bir tören yapılırdı. Onların hiçbiri yapılmamış. Hatta Moskova'nın çok uzak bir yerinde arkadaşlar bir eğitim merkezinde Starline olması lazım ama tam şimdi yanlış size bilgi vermeyeyim. Bunların tecrit altında kaldığı, bu ekibin bu tecrit altında kaldığı söyleniyor. Dolayısıyla COVID-19 aslında bu tarz prosedürleri de etkilemiş durumda arkadaşlar. Evet, şimdi güzel bir gelişme yine koronavirüsün aslında tespit edilmesiyle alakalı. Biliyorsunuz test kitleri yayılıyor hızlıca ve test edilen vaka sayısını da takip ediyoruz. COVID-19 arkadaşlar geliştirilecek bir uygulamayla insanın öksürüğünün sesinden en azından çıkarımda bulunarak yani bu da yine işte güzel bir yapay zeka örneği tahmin edebilecek koronavirüs belirtileri taşıyıp taşımadığımızı. Dolayısıyla bu yapay zeka makine öğrenmesi üzerine zannediyorum Oxford'da 2 tane üniversite olması lazım ama bunlar özellikle bu alanda çalışıyor. Bu telefon uygulaması bakalım ne zaman bizim karşımıza çıkacak ve tespitte özellikle COVID-19'un tespitinde ne noktada bizi etkileyecek onları da görmüş olalım. Evet, şimdi bu yapay zeka dedik artık 3D görüntüleme, 3D algılama teknolojileri de yine geliştiriliyor. Hem inşaat sektöründen farklı sektörlerde. 3D algılama teknolojisini geliştirildiği bir gözlük üzerinde çalışılıyor ve bu gözlük üzerinde arkadaşlar hem yapay zeka kullanarak modelleme yapılabiliyor ve etrafı özellikle 3D algılama tekniğiyle bir yapının, bir inşaatın, bir alanın içinde hareket etmekten tutun da aslında bakarsanız mesela bizim için de çok önemli yani engelli bireyler için de bu çok önemli. Navigasyon sistemlerinde bir çığır açabilir çünkü. Endüstriyel kullanım için de çok önemli bir konu bu aslında. Pekala. Şimdi arkadaşlar Google'ın Talkback'ini hepimiz biliyoruz aslında. Yani kullanıyorsunuz. Google Talkback Android cephesinde bir ekran okuma programı. Bu programı dinleyecek olan kullanıcılarımız için de, takipçilerimiz için de konuşalım. Google Android telefonları görme engelli bireyler için kullanılmasına imkan veren bir yazılım. Dolayısıyla bu yazılıma yeni bir klavye özelliği geldi ki görme engellilerin yazmak açısından kullandığı ve okuma açısından da kullandığı Braille klavye artık bir donanım olarak nerede yer alıyor? TalkBack'in içinde yer alıyor olacak. Şu an için İngilizce ama resmi olarak da Türkçesinin ilerleyen süreçte çıkacağını biliyoruz. Bu gelişme de önemli olabilir. Pekala, yine birkaç haberi böyle arka arkaya verdik. Yine bir müzik arası ve sizlerle devam ediyoruz. Tekrardan merhabalar. Haberlerimizle devam ediyoruz. Radyo Engelsiz Erişim'desiniz. Bilişim Kulübü'nde ben Sarp Arıkan'la hızlıca gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz ki teknoloji gündemi COVID-19 sebebiyle duyurular biliyorsunuz, lansmanlar bile artık online olarak ya da sessiz sedası olarak yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de iPhone Second Edition'ın yeni jenerasyonu, 2020 jenerasyonu ilk çıktığı dönemde iPhone'un yeni jenerasyonu aslında ilk hali diyelim, yeni jenerasyonun ilk halini diyelim Second Edition'ın çok beğenildi. Çünkü 4.7 inç bir iPhone'un belli bir kullanıcı kitlesi var. Dolayısıyla bu kullanıcı kitlesi iPhone'un bu modelini kullanmak istiyorlar ve bu kibarlığı yaşamak istiyorlar. Şimdi daha da inceltilmiş Bionic 13 işlemcili, işte 4.7 inç yine veya 7.3 mm'lik kalınlığı olan otomatik odak sabitleme özelliğine sahip kamerası var. Bundan bir kesinti söz konusu değil. Yine bildiğimiz iPhone özellikleri bulunuyor tabii ki. Yani 11'in biraz daha böyle küçük kardeşi diyebileceğimiz bir ölçüde. İşte Touch ID'si yine ekranda düğme olarak bulunuyor zannediyorum. Bir iPhone modeli arkadaşlar. Tabii ki iPad'de bu Type-C'ye geçildiği gibi bunda henüz bu tarz bir çalışma yok ama yine de hızlı şarj desteği var. İçerisinden çıkmıyor tabii hızlı şarj desteği için bir o adaptörü. Ama hani gayet kullanılabilir. Ülkemizde de zannediyorum 5400 ve üzeri fiyatlarda olduğu görülüyor. Ama tabii bu fiyat belki düşebilir, belki değişebilir. Şu an için iPhone genelinde baktığımızda ucuz bir iPhone olduğunu ve Second Edition'ın yeni jenerasyonunun beklentileri karşılayabileceğini düşünebiliriz aslında. Ama tabii ki biraz da zaman gösterecek. Şimdi Android telefonlarla iPhone telefonları bu anlamda birbirine ne kadar yaklaştığını da görebiliriz. Çünkü Android telefonlar artık hani hep uygun fiyatlı denebiliyor idi ama Android telefonlarında Xiaomi veya çeşitli firmalarında artık iPhone kalitesinde ürünler çıkarma çabasında ve hedefinde olduğu ve böyle fiyat politikaları belirlendiğini görebiliyoruz. Bugün Xiaomi Mi 10'un hangi fiyatlardan sunulduğunu görebiliyoruz. Onun için uygun bir iPhone'u belki tercih etmek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Yine Apple'dan bir haberimiz var. Apple'ın AirPod'unu kullananlarınız belki vardır. AirPod'un artık farklı bir konsepte gelebileceği konuşuluyor. Bu nedir? Örneğin mıknatısla tutturulan işte baş üstü bandı gibi veya bu yine kulaklıkların biraz daha böyle ne derler kulak üstü kulaklık mantığında parçaları taşıyabileceği ve bunları söküp takılabileceğine yönelik bir üzerinde çalışılıyor. Yani nefes alabilen malzemelerle belki hem terlemeyi o anlamda önüne geçebilecek bir kulaklık modeliyle gelebileceği konuşuluyor arkadaşlar. Los Angeles'ta güzel bir uygulama var. Covid-19'a. Belki bizim ülkemizde de uygulanabilir. İşte müzeleri de hani gezmeyi seven veya işte kahve kültürü çok meşhurdur Amerika'da. Bu Peterson Otomobil Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler için fiziksel anlamda kapılarını kapatmış ve YouTube üzerinden 360 derece arkadaşlar insanların gezebilmelerini sağlayacak bir yöntem geliştirmişler. Yani bunu internet ortamında takip edebilirler isteyenler. Tabii bu anlamda bunların erişilebilirliği de olursa bizim için çok da önemli olur. Belki de vardır, belki de tarif de ediyordur. Bilemiyorum. Ama bu da aslında COVID-19'da insanların yaşamının ne kadar etkilendiğini yani ne kadar alışkanlıkların değişebildiğini görebiliyoruz. Her şey uzaktan yapılabiliyor aslında. Evet, şimdi şöyle bakıyorum. Sizle paylaşabileceğim önemli haberlerden bir tanesi de bu Facebook özellikle COVID-19 ile ilgili yapılacak paylaşımlarda biraz daha titizlenmeye başlamış. Çünkü bu konuyla ilgili zannediyorum uyarılmaları söz konusu oldu ve Facebook'ta resmi olmayan insanları tedirgin eden COVID-19 paylaşımlarının önüne geçilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Böyle de bir gelişme. Virüsün ele alınmasında nasıl davranacaklarını değiştiren bazı politikalar geliştirmişler arkadaşlar. Artık Facebook'ta da şöyle bir şey var. COVID-19 ile alakalı bir bölüm var ve doğru içerikler burada yer alıyor arkadaşlar. Hemen uygulamanın zannediyorum üst taraflarında olması lazım. COVID-19 diye girdiğinizde burada bazı içeriklere ve doğru içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi yayınımızı noktalamadan bir pratik bilgi paylaşalım sizlerle. Yayınımızın yine önemli noktalarından bir tanesi. Hem pratik bilgi hem de güzel bir köşemiz var. Hemen onları da şöyle. Evet arkadaşlar, www.ninite.com diye bir site var. Bileniniz var mı bilmiyorum ama bu siteye girdiğinizde birkaç uygulamayı aynı anda indirip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamaların Bilgisayar için faydalı olan KM Player'dan tutun da Firefox, işte Java desteği gibi birçok seçeneği bir anda indirmek için otomatik yüklemeli olarak Niğde İzmir, Trabzon, Edirne, yani www.ninita.com'a girip oradan istediğiniz uygulamaları onay kutuları şeklinde seçip sonra get installer diyerek bilgisayarınıza önce otomatik olarak kurulmasını istediğiniz uygulamaların setup'ını indiriyorsunuz. Bunlar tek bir setup'ta size sunuluyor site tarafından. O setup'ı çalıştırdığınızda ise üzerine enter yaptığınızda sizin adınıza bu uygulamaları kurup masa üstüne kısa yollarını atıyor ve sizin için bu uygulamaları kullanılabilir hazır hale getiriyor. Siteyi tekrarlayayım. www.ninite.com. Evet dostlar, yine güzel bir köşemiz var bizim. Bu köşemiz de bir müzik arasından sonra kısaca değinelim ve programımızı noktalayalım isterseniz. Geliyoruz hemen.
Thank you.